Ayrım 6.
Özellikle de Mozart'ın eserlerini sevdikleri bu müzikle daha bir serpilip gelişmelerine karşın rock müziğini hiç sevmedikleri ve olumsuz tepki verdikleri saptanmış. Bu tür bir ilgi gören bebek güzel sanatlara, müziğe daha yatkın, zeka yüzeyi daha yüksek ve kişiliği olumlu oluyormuş. İşte tüm bu nedenlerle anne adaylarının karınlarını okşayıp bebekleriyle konuşmaları salık veriliyormuş. Çocuklarımızla yaşanan o çok özel anlar. Ve gelelim odaklaşmış ilgiye. Aslında gözle ve bedenle iletişimle odaklaşmış ilgi bir bütün. Ama odaklaşmış ilgi bebeklik yıllarından sonra daha bir önem kazanıyor. Çünkü odaklaşmış ilgi özel bir zaman dilimi ve yoğunlaşmış dikkat gerektiriyor. Bize ihtiyacı olan çocuğumuzu, sevgi pınarındaki suyun alçaldığını sanan evladımızı, sırf onunla ilgilenilen, onun konuştuğu, onun dinlendiği, yarım saatçik için bile olsa, onu o yarım saatin tek yıldızı yapabilirsek, odaklaşmış ilgiyi gerçekleştirebildik demektir. Böyle özel anları yaşayabilmek için her anne baba kendi yöntemini geliştirmek zorunda. Geçenlerde kızlarımdan doğum günümde ve anneler gününde gelen o güzelim kartları sakladığım zarfı çıkardım. Hepsini yeniden okudum. Üzerindeki çizimlere baktım. İçim bir kez daha sıcacık oldu. Ve birden kartların çoğunda yinelenen ortak bir tema dikkatimi çekti. Hep ikili figürler vardı. Örneğin pembeler içinde çok tatlı bir çay sofrası çizilmişti kartın birinde. Şirin mişirin pembe bir çaydanlık, kalp biçiminde kurabiyeler, çiçekli peçeteler ve içinde çayın tüttüğü iki çay fincanı. Altında sevginin paylaşıldığı o çok özel anlar anlamına gelen bir iki satır. Bir başka kart, kocaman bir kalp yine pembeler içinde ve kalbin içinden bakılınca bir bahçe görünüyor. Bahçede yuvarlak bir masa üzerinde gölge yapsın diye açılmış pembeli beyazlı bir güneş şemsiyesi. Masanın üstünde çiçeklerle dolu küçük bir vazo, yanında bir kitap ve masanın iki yanında iki iskemle. Bundan daha cana yakın, sıcak ve baş başalık mesajı veren kart güç bulunurdu. Ve yine bir kart, bu kez dünya sevimlisi iki ayıcık. Yavru ayı annesine bir tahta kova dolusu kırmızı kalpler taşıyor. Geriye dönüp baktığımda değişik koşullarda olmasına karşın her iki kızımla da sadece ve sadece biz ikimize özgü zamanlar yaşamış olduğumuzun farkına vardım. Ve sanki yıllar sonra bu kartları seçerken o çocukluk ya da ilk gençlik günlerine göndermeler yapıyorlar. Baş başalıklarımızı anımsatan çizimleri yeğliyorlardı. Büyük kızımın istediği okulun sınavını kazanınca İstanbul'a anneannesiyle dedesinin yanına gitmişti. O ilk ayrılık yılları hem onun hem de bizim için gerçekten zordu. Birbirimizi özlüyorduk. Kızımı görmek için her fırsatta İstanbul'a taşınıyordum. Evde ailemizin diğer bireyleri de olduğu için doğal olarak herkes kendini ilgilendiren konulardan söz ediyor, televizyon izleniyor, telefon çalıyor, kısaca herkesin katkıda bulunduğu bildik ev yaşantısı sürüyordu. Herkes gibi bizim de bu tür bir aile birlikteliğinin sıcaklığına ihtiyacımız vardı kuşkusuz. Ama bunun yanı sıra baş başa kalmak da istiyorduk. Bu benim şu anda düşünebildiğim gibi bilinçli bir yönelme değildi. Tamamen bilinçsizce benim kızıma, kızımın da bana ihtiyaç duymasından, birbirimizi özlememizden kaynaklanan bir yönelişti. Daha İstanbul'a varmadan planlar yapardık. Ve o kıymetli cumartesi, pazarları ayrı kaldığımız günlerin duygusal açlığını gidermek istercesine sabahtan akşama dek süren programlarla doldururduk, baş başa. Güzel bir yerde öğle yemeği, sonra bir film ya da bir piyesin matinesi. Ardından bir başka yerde çay ve konuşur konuşur konuşurduk. Okul, sınavlar, dersler, arkadaşlar, komik olaylar, küçük dedikodular, gelecekle ilgili düşünceler ve benim küçük kızım o zor yılları aşmayı başardı. Lise yıllarına geldiğinde yine birbirimize ihtiyacımız vardı. Ama bu ilk senelerdeki gibi duygusal açlık değil, bir özleyiş biçimindeydi. Kızım büyümüştü. Küçük kızımsa liseyi bitirene dek bizimleydi. Büyük kızımızla yaşadığımız hasret nedeniyle böyle bir mutluluğun değerini iyi hem de çok iyi biliyorduk. Onunla olan özel anlarımızsa mutfakta yaşanırdı. Mutfak masası ciddi, saçma, komik, hüzünlü pek çok duyguyu paylaştığımız yerdi. Derken lise bitti ve kızımız üniversite eğitimi için Ankara'ya gitti. Birlikte kaldığı sevgili ev arkadaşı başka bir üniversitede okuduğundan tatil günleri ayrıydı. Arkadaşım Ersin'e gelince ben de hemen kızımın yanına uçardım. Ve o Ankaralı yıllarda da küçük kızımla ayrı kaldığımız zamanı karşılamak istercesine, kah onun şirin ve azıcık deli dolu öğrenci evinde sabah kahvaltılarında, kah bütçesinin el vermediği restoranlarda bu çok özel anları yaşadık baş başa. İkisi de başarılı birer genç hanım şimdi. Baş başalıklarımızsa hala sürüyor. Gerçi ayrılıklarla zorlaştırılmış büyüme yıllarında olduğu kadar yoğun bir ihtiyaç duymuyorlar artık. Ama yine de uzun ya da kısa ayrılıklar sonrası sorunlarımızla, güzel olaylarımızla, çeşitli duygularımızla yeniden birbirimizi bulmak, birbirimize dokunmak, birbirimizden uzaklaşmadığımızı hissetmek istercesine bir baş başalık yaşıyoruz şimdilerde. Yalnız bu aşamada kızlarımla ilişkilerimi bilinçli şekilde düzenlemiş bir anne olarak kendime kredi veremeyeceğimi belirtmem gerek. Tüm bu yaşananları okuduklarım ve yeni öğrendiklerimin ışığında bugün böyle yorumlayabiliyorum. Ve kendimi karanlıkta el yordamıyla doğru odayı bulabilmiş biri gibi hissediyorum. Bu arada keşke o yıllarda daha çok şey bilebilseydim demekten de kendimi alamıyorum. Odaklaşmış ilgi çocuğumuza onun bir tek tane olduğunun, bir ikincisi olmadığının, onun benzersiz, eşsiz bir varlık olduğunun hissettirilmesidir. Bizim çocuğumuza sen teksin dememiz ve onun da ben değer verilen, demek ki gerçekten değerli olan bir varlığım diyebilmesidir. Bunu duyumsayabilmesi için en etkin yol, gerektiğinde ilgimiz, onun üzerinde odaklaştırdığımız ilgi ve bir zaman dilimini bütünüyle ona ayırmaktır. Çocuk düşmüş dizini acıtmıştır. Yanında onu kucağına alıp sakinleştiren, sonra da gözyaşlarını silip dizine bant yapıştıran bir annesi varsa, hastalandığında en sevdiği oyuncağı yanına verip, ona masal okuyan bir babası olursa, okulda yaramazlık yapıp cezalandırıldığında, evin sessiz bir köşesine çekilip, öğretmenin neden ona kızdığını sakin bir biçimde açıklayarak, bir daha sefere nasıl davranmasını gerektiğini anlatan bir annesi varsa, bir yarışmada başarısızlığa uğradığında ona sonucun değil yarışmaya katılmanın ve elinden gelenin en iyisini yapmanın önemini anlatan bir baba varsa, bu çocuk sadece mutluluk ve güven duyguları içinde bir çocukluk yaşamakla kalmayacak, gençlik günlerinin sorunlarıyla karşılaştığında da işte hep bu küçük küçük olay ve anılardan öğrendikleriyle sorunları göğüsleyebilecektir. Önemli olan çocuğumuzla geçirdiğimiz zamanın süresi değil niteliğidir. Gelelim bu konudaki bizim yanılgılarımıza. Çocuklarımıza karşı görevlerimizi yerine getirmenin yeterli olduğu bir yanılgıdır. Görevlerimizi elbette yerine getirmeliyiz ama görevlerimiz kadar önemli olan çocuğumuza değer verdiğimizi, onun üzerinde yoğunlaştırdığımız ilgimizle kanıtlamak olmalıdır. Çocuk bir kez bu duyguyu hissedip buna inanırsa hem okulda hem hayattaki başarı grafiği büyük ölçüde yükselecektir. Bir insanın başaracağıma inanıyorum diyerek sorunlarla savaşabilmesinin ardında çoğu kez sevgi ve ilgiyle yoğrulmuş bir çocukluk dönemi olduğunu görüyoruz. Hep tartışılan bir başka sorun, çocuk için evde oturan bir anne mi yoksa çalışan bir anne mi daha yararlı? Konu pek çok yönüyle inceleniyor, araştırılıyor ve sonuç önemli olanın çocukla birlikte geçirilen zaman diliminin niteliği şeklinde beliriyor. Eğer bir ev kadını olan anne çocuğuna iyi bakıyor ama çocuğu bir şeyler anlatmaya çalıştığında onu dinlemiyor, ona masal okumuyor, onunla oynamıyorsa, özetlemek gerekirse ilgisini çocuğunun üzerinde olumlu biçimde yoğunlaştıramıyorsa, bu beraberliğin pek yararı olmayacaktır. Burada biraz durup sevimli bir fıkrayı anlatmak istiyorum, azıcık gülelim diye. Necmi okuldan yarım saat geç gelmiş. Annesi nerede kaldın diye sorunca öğretmen ceza verdi demiş Necmi. Ne cezasıymış bu? Coğrafya dersinde Paris'in yerini bulamadım da. Anne dalgınmış. Oh olsun demiş. Bundan sonra eşyalarını koyduğun yere dikkat et. Evet, ne diyorduk? Evde oturan anneye karşın çalışan anne eve geldiğinde çocuğuyla geçirdiği birkaç saati onun gün boyu yaptıklarını anlatmasını dinleyerek, uykudan önce bir iki sayfa kitap okuyarak, onunla oynayarak geçirebilirse gerekli duygu akışını sağlamış oluyor. Ama hem ev kadını hem de ilgili bir anne tabii ki çocuk için en harika çözüm. Hatta okuduğum bir makale, Japonya'nın bugün geldiği yeri büyük ölçüde çocuklarının yüksek eğitim almış, kültürlü anneler tarafından yetiştirilmesine bağlıyor. Okuldaki teknik bilgilerin yanı sıra evde sevgi, saygı, kültür ve temel değerler konusunda anneleri tarafından eğitilmeleri sonucu sadece tek yönde değil, birbiriyle uyumlu biçimde her yönde ilerleyen bir toplum oluşturabildikleri vurgulanıyordu. Öte yandan çocukların çalışan ve bir işi olan anneleriyle gurur duydukları da saptanan ayrı bir bulgu. Bir meslek sahibi olmak için yıllarca dirsek çürüttükten sonra onca zaman verdiği emeği bu acımasız rekabet ortamında haklı olarak yitirmek istemeyen genç kadınlarımız için bu bulgu çok önemli. Demek ki önemli olan çocuğumuzla geçirdiğimiz zamanın niteliği. 24 saat birlikte olur, hiçbir şey veremeyebiliriz. 2 saat birlikte olur, çok şey verebiliriz. Çocuğumuzun sevgisini satın alamayız, onu kazanmamız gerek. Bir başka yanılgı da çocuklarımıza istediklerini ya da pahalı armağanlar alarak onlara karşı görevlerimizi yaptığımız ve sevgilerini kazanacağımız inancıdır. Çocuğumuzun sevgisini satın alamayız. Onun sevgisini kafa yorarak, emek vererek ve hepsinden önemlisi ilgi göstererek kazanmamız gerek. Bakın bir üniversiteli insanın içine işleyen bir anlatımla neler diyor. Keşke babam bir kez olsun, evet bir tek kez olsun doğum günümü hatırlasaydı. Annem pasta yapar ve bir öpücük kondurur yanağıma. İşte iyi ki doğduğuma o an sevinirim ve duygularım coşkun bir pınar gibi çağlar. O an daha çok severim annemi. Çocuklarınızı mutlu etmek istiyorsanız öyle büyük ve pahalı hediyelere hiç gerek yok. Bir tek öpücük ve candan bir kucaklama yeter. Bir deneyin ve o anda çocuğunuzun gözündeki pırıltıyı görün ve bunun keyfini doyasıya yaşayın. Sevgiyi kazanmak deyince bu kez de aklıma Türk dostu Henrietta ve Bruce Kemp çifti geldi. Onlar müzelerimizden çok sokaklarımıza ve gündelik yaşantımıza ilgi duymuşlardı. Ve İstanbul'u bir kez de onların gözünden yaşamak çok güzeldi. Balık pazarındaki manavlara, özenle dizilmiş rengarenk meyvelere, sebzelere, oynama balık diye bağırışan satıcılara bayılmışlardı. Mısır çarşısı ise baharat meraklısı Bruce için bulunmaz bir hazineydi sanki. Boğaz'ın deniz trafiği onları dehşete düşürmüştü. O koca koca şileplerle sandalların aynı yerde gidip gelebilmelerini akılları almıyordu bir türlü. Oysa bu benim aklıma bile gelmemişti. Onlar söyleyince tehlikenin farkına vardım. Ne de olsa kaderci bir milletin evladıydım ben de. Ulusal ulaşım aracımız minibüslerde ise şoförle dolmuş halkı arasına gidip gelen paralar onları kıkır kıkır güldürmüştü. Hele de bıçkın şoförümüzün bir yandan dirseğiyle direksiyonu yönlendirirken bir yandan da şakır şakır paraları sayarak günün dökümünü yapışı onlara Boğaz'ın deniz trafiği ve tehlikesini çoktan unutturmuş, ilgilerini çok daha yakın tehlikeler üstünde yoğunlaştırmıştı. Yaz akşamlarının İstanbul'u herkese olduğu gibi onları da büyülemişti. Durup durup bu saatte bunca insan sokaklarda ve ne rahatlar deyip duruyorlardı. Doğrusu tehlikeler konusunda olduğu gibi bu durumun da pek farkında değildim. Aynı yerde yaşaya yaşaya insan pek çok şeyi kanıksıyor. Onların hayranlığı bir süre içinde olsa gözlerimi açtı diyebilirim. Taze balık ve roka salatası eşliğinde rakılarını içerken koyu bir sohbetin tadını çıkaran, arada bir de kahkahayı patlatan bu keyif ehli insanların doldurduğu deniz üstü balık lokantaları, Rumeli Hisarı'ndaki konserlerden çıkan coşkulu gençlik seli, deniz kenarında renkli fırıldaklarla süsledikleri el arabalarında kağıt helva, kaynamış mısır ve çiçek satanlar, birbirine sarılmış gezinen aşıklar, ailece Emirgan'ın çay bahçelerinde oturup gelip geçenleri seyredenler, tavernalardan yükselen oynak müziğin ezgisi ve denizin kokusu. Hani tozlu bir fotoğrafı şöyle bir silersiniz de resim ortaya çıkınca meğer ne güzelmiş dersiniz ya. İşte bu sevgili dostlar da kanıksamanın tozlarını silerek İstanbul'umuzu tüm güzelliği ve çeşitliliğiyle yeniden görmemizi sağlamışlardı. Laf aramızda yabancı dostları gezdirmenin en büyük yararı da bu olsa gerek. Yetişkin çocuklarıyla sıcak ilişkileri vardı Henrietta ve Bruce'un. Onlarla birlikteyken gerçek bir aile dayanışması ve sevgi alışverişiyle karşı karşıya olduğunuzu hemen sezinleyebiliyordunuz. Ama beni asıl etkileyen gelinlerini de aynı sıcaklıkla bağırlarına basmış olmaları ve gelinlerinin de benzer biçimde onlara bağlanmış olmasıydı. Çok zengin bir aile değillerdi. Gelinlerini takılarla donatmamışlardı ama sevgisini kazanmışlardı. Nasıl mı? Bunu onlarla konuşurken satır aralarından yakaladığım kadarıyla anlatmaya çalışayım. Oğluyla gelini evliliklerinin ilk yılında Noel tatilini birlikte geçirmek için onlara gidiyorlar. Henrietta tüm geleneksel Noel hazırlıklarının yanı sıra bol bol da ailenin sevdiği kurabiyelerden yapmış. Gelini bunların içinden bir tanesini çok beğeniyor. Daha sonra gençler arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkıyorlar. Gece geç vakit eve döndüklerinde masanın üstünde yeni pişmiş taptaze bir tabak kurabiye duruyor. Evet bildiniz, gelinin çok beğendiğini söylediği o kurabiyeden hemen bir tabak dolusu pişirip eve döndüklerinde bulmasını sağlamıştı Henrietta. Aileye yeni katılan biri için bundan sıcak bir aramıza hoş geldin davranışı olabilir mi? Daha sonra bu kez bizim dostlar başka bir kentte yaşayan oğullarıyla gelinlerini görmeye gidiyorlar. Ve geldiklerinin ilk günü Henrietta mutfağa girip kavanozlar dolusu reçel yapıyor. Neden mi? Gelini çilek reçelini seviyor da ondan. Gelini çalışmaktadır. Oğullarına soruyorlar. Evi temizlesek karın kızar mı diye. Öyle ya, bazı hanımlar evlerine kendilerinden başkasının dokunmasını istemeyebilirler. Bunu da düşünüyorlar ve oğullarının karısının bundan rahatsız olmayacağını, tam tersine memnun kalabileceğini söylemesi üzerine karı koca kolları sıvayıp evi bir güzel temizliyorlar. Eve döndüğünde bu hoş sürpriz karşısına duygulanan ve o an ne diyeceğini bilemeyen gelinine iş dönüşü temiz bir evin hoşuna gidebileceğini düşündük de diyor Henrietta yüzünde kocaman bir gülücükle. Gereksinimler ve beğeniler konusunda geliştirilmiş bir duyarlılık, sonra da bunu uygulamak için gösterilen çaba, verilen emek. İşte bu kazanılan sevgi oluyor. Bu tür bir kazanılmış sevgiyi bazılarımız ailelerimizle yaşama şansını yakalamışızdır ama beni burada mutlu eden böylesine incelmiş bir sevginin kayınvalide gelin arasında da yaşanabilirliğini görmek. Gerçekten de sevgi satın alınamıyor ama duyarlılıkla, ilgiyle, emekle pekala da kazanılabiliyor. Onun için bu sözlerin altını çizerek zihnimize yerleştirelim. Çocuğumuzun sevgisini satın alamayız, onu kazanmamız gerek. Biliyorum, tüm bunlar hele de binbir işe koşmak zorunda olan biz anne babalar için hiç de kolay değil. Ama unutmayalım ki her şey bekleyebilir ama bir çocuğun sevgi gereksinimi bekleyemez ve o önemli anlar yaşanmazsa bir daha geri getirmenin olanağı yoktur. Bir çocuğun mutlu bir insana dönüşebilmesini sağlayan koşulsuz sevgi ve yöntemleri her şeyden önce gelir. Ev işlerinden de, hatta çocuğun eğitim ve disiplininden de. Koşulsuz sevgi ve bunu ona göstermek çocuğumuzla aramızdaki en temel ilişkidir. Yükselecek olan binanın en güçlü temel taşıdır. Antenlerimizi kullanalım. Duyarlılığımızı, kendi yöntemlerimizi geliştirelim. Ve çocuğumuzla yaşadığımız o en önemli yıllarda bu tür olayları kaçırmayalım. Ve bunu yapmamız gereken bir görev olarak görmekten de vazgeçelim. Bakış açımızı değiştirelim. Dünyayı bir çocuğun gözlerinden görmek, onun özlemlerini dinlemek, mantığına ve düşüncelerine tanık olmak aslında muhteşem bir şey. Böylesi bir bakış açısı ona temel gereksinimini kazandırırken bize de doyumsuz bir zenginlik ve renklilik yaşatacaktır. Bir daha geri gelemeyecek o günleri birlikte yaşıyor olacağız. Gün gelip o büyüyüp evden ayrılırken ve biz arkasından el sallarken en azından bu kıymetli günleri birlikte yaşamış ve ortak pek çok anımız bulunduğundan hem o hem biz huzurlu ve doymuş olabileceğiz. Keşkeleri değil, iyi kileri yaşamış olacağız. Bütün bunların ışığında çocuğumuza ayırdığımız zaman ne büyük bir önem kazanıyor değil mi? Peki biz treni kaçıranlar ne yapmalıyız? Şimdi tüm buraya kadar söylenenler genç anne babaların ya da geleceğin anne babalarını ışık tutabilir, işlerine yarayabilir. Peki ya biz treni kaçıranlar ne yapacağız? Çocukları gençlik çağına gelip dayanmış olanlar, bizim zamanımızda bu tür bilgiler içeren kitaplar pek olmadığından, yeni yeni bilgilenerek yaptığı hataların, düştüğü yanılgıların farkına varan bizler ne yapabiliriz bu saatten sonra? Çocuklarımızla güzel bir ilişki kurmak için şimdi şu noktada ne yapmamız gerek? İki yol var önümüzde. Biri alışılmışın çekici rahatlığını sunan çok kullanılmış otoyol, diğeri ise ulu ağaçların gölgelediği az kullanılmış engebeli patika. Zaten hepimiz yaşamımızın her anında bu seçimi yapmaya zorlanmıyor muyuz? Ya evimizde gördüğümüz, öğrendiğimiz kuralları düşünmeden, sorgulamadan uyguluyor ve biz böyle gördük, böyle yetiştirildik bahanesine sığınıyor ve bir parçacık rahat uğruna neler neler feda ediyoruz. Ya da hele dur çocuğumu bir dinleyeyim, bir de onun düşüncelerini öğreneyim, işe bir de onun açısından bakayım, belki öğrenebileceğim şeyler vardır diyerek engebeli patikayı seçip her kıvrımında yeniliğin, değişik fikirlerin, alışılmamışın getirdiği önce ürküntü, sonra da coşku ve mutluluğu çocuklarımızla birlikte yaşamaya yöneliyoruz. Engebeli patikayı seçenler bu yolu seçtiler de her şey hemen güllük gülistanlık mı oldu? Elbette hayır. Ama unutmayalım ki kolay seçenler oldukları yerde duruyor ve hiçbir aşama yapmıyorlar. Demek ki zaten sıfır noktasındalar. Oysa engebeli patikayı seçenler en azından deniyorlar. Yine sorunlar oluyor, yine bazı şeyler tam istendiği gibi olmuyor belki. Ama en azından sıfır noktasında donulup kalınmıyor. Karşılıklı alışveriş başlıyor. Bir yerlere varabilmek için eller birbirine uzanıyor. Bu tür insanlar hiç olmazsa ben denedim diyebiliyorlar. Ve bunu diyenler de mutlaka ama mutlaka bir yerlere varabiliyorlar. Bilgisizliğimiz nedeniyle hatalı davrandığımızı ve bu yüzden ailede gerekli iletişim düzenini kuramadığımızın farkına varan, bu arada başkalarının çocuklarının yazdığı mektuplarda da zaman zaman kendimizi bulan bizlere bakın uzmanlar neler öneriyorlar. Geçmişi geçmişte bırakın, hesaplaşmaları da bir kenara bırakın ve hemen bugünden başlayarak çocuğunuza sevgiyle, sabırla, hoşgörüyle yaklaşın. İlk başlarda her iki taraf için zor olsa da zaman içinde çok şey değişecektir diyorlar. Eğer çocuğumuz yara almışsa, iyi bir ilişki kurabilmek için bir psikoloğun yardımını istememiz gerek. Çocuğumuzu ancak bu tür bir yardımın desteğiyle, sabırla ve zaman içinde kazanabilir, onunla olumlu ilişkiler içine girebiliriz. Yok, hatalarımız bu denli ciddi değilse, iyi niyetimizi ve gayretimizi gördükleri zaman gönülleri alınacak ve kollarımıza koşacaklardır. Gençlerimiz kin tutmazlar. Bir tatlı söz, bir anlayışlı ve yumuşak davranış onların sevgiye sonuna kadar açık yüreklerinde hemen yerini alacaktır. Çocuklar ve gençler gerçekten çok bağışlayıcı ve sevecenler. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Annesi babası geçinemeyen ya da boşanmış gençlere bir bakın. Önlerinde kavga ediliyor diye üzülüyorlar. Sadece üzülüyorlar, kimseyi yargılamıyorlar. Üzülüyorlar. Çünkü hem annelerini hem de babalarını çok seviyorlar.